Ayrım 29, Gülmece Öyküleri 13, Nah Kalkınırız Gözünüz Aydın Efendim, Aziz Nesin, sayfa 395. Ben de senin. Sultan Selamet-i Salis ve andan sonra tahte cülus eyleyen oğlu Sultan Ahmet-i Halis'in zamanı saltanatlarında, Mehmenetullah Netamettin Efendi namında gayetle vefakar bir zat var idi. Bahsi vefada bir emsalini tarih kaydedilememiş idi. O rütbe vefalı bir zat idi ki daim vefa semtinde kaim ve vefada kaim bir hanede sakin idi. Vefakarlığı sebebiyle sinni 65'i mütecaviz olduğu halde herhangi bir mesleke süluk eyleyememiş, ailesinin maişetini dahi teminden aciz, son derece naciz ve pederden mevruz emlaki haciz, fülusu ahmare muhtaç denilse caiz ve fakat haksıza karşı mütecaviz, haklıya borç verir bila faiz, bir garip kimesneydi. Zira ekabirden erkan-ı askeriye ve gerek erkan-ı mülkiyeden veya erkan-ı harbiyeden, müzeradan, Ömer Ağa'dan, Bab-ı Meşihat'ten, Bab-ı Ali'den ve Bab-ı Sani'den, hülaseten çark-ı umuru devlet-i tedbire memur zevattan herhangi bir kimesine gözden düşse veya azledilse veya nefyedilse veya tardedilse veya nikbete uğrasa, Netamettin Efendi ömründe yüzünü dahi görmediği bu zatın derdiyle hem dert ve bu dert ile gayet sert ve son derece mert ve emsali nadide bir fert idi. Ve haza sapına kadar Osmanlı olup elemi diğer ile ciğeri çark uçak, son derece elamlak ve nihayet helak olur, kalbi pak, haklının payine hak bir zat idi. Sultan Selamet-i Salis Hazretlerinin salla elliye, aliye ve selam ve sepet, devri saltanat-ı seniyelerinde padişah gayetli hadidül mizaç ve nakabili imtizaç olması hasebiyle yevmiye birkaç vezir, birkaç kadı, birkaç kazasker ve alelekser birkaç müşir azleder idi. Mehmenetullah Netamettin Efendi ise rikkati kalbi sebebiyle daha evvel yüzlerini görmemiş olduğu bu mazul ve menkup zevat-ı kiramı hanelerinde ziyaret ile anları teselli ederdi. Mazul ve menkup zevat-ı ziyaret ile imrar-ı evkat eylediğinden hiç kâr-ı kisbi olmaz, beş pare dahi kazanamaz idi. Mehmenetullah Netamettin Efendi'nin bu hareketlerinde zerrece tabasbus ve riya olmadığı aşikar idi ki, zira mansıp ve makam sahiplerinin yanına asla takarrüp eylemez ve ancak anlar makam ve mevkiden düşüp teselliye muhtaç idiğin ve ancak o zaman beyanı tesliyet için şitap eyler idi. Ve müraiden ve mütesabbıs biten ve dalkavuk güruhundan be gayet mütenefir idi. Ve hatta müverrihi meşhur Cimşit Paşa, tarihi Cimşit'te Mehmenetullah Netamettin Efendi'den bahisle zikrederdi ki, küçük Halim Paşa İngiliz muhibbi olmakla, büyük Selim Paşa Rus muhibbi olmakla ve ortanca Halis Paşa ile iri kıyım Muhlis Paşa Alman muhibbi olmakla meşhur-ı benam idiler. Padişah her kimden dış yardım alacak ise, yani siyaseti hariciye icabı bu paşalardan birine sadrazam nasbeyler, andan evvelkini ise derhal azleyler dedi. Bu sebeple harici siyaset ya Halim Selim Paşa elinde Halim Selim gider ya Halis Muhlis Paşalar elinde Halis Muhlis halt edilirdi. Zamanın siyaseti ol rütbe allak ve rüzgara tabi idi ki küçük Halim Paşa 8 kere, büyük Selim Paşa 7 kere, ortanca Halis Paşa 8 kere ve iri kıyım Muhlis Paşa ise 6 kere sadrazam olmuş ve azledilmişler idi. Sultan Selamet-i Halis Hazretlerinin sallaliye aliye ve selam ve sepet, ömrü vefa eylemediğinden iş bu rakamları daha fazla tezide muktedir olamamış idi. İngiliz muhibbi küçük Halim Paşa'nın 7. kere sadaret mührü teslim alınarak mazulen Acıbadem'deki köşkünde ikamete memur edildiği gün, Ceride-i Ahval'da havadise okuyup, öğrenen de azim bir teessüre gark olan Netamettin Efendi, paşayı Muamma Aliyeh'in menkubiyetine insafı ev vermeyip, daha evvel ancak ismini duyup cismini dahi görmediği küçük Halim Paşa'yı teselli zımnında şitap ile Acıbadem'e azimet eylerken, yolda birkaç kendini bilmez abazan tarafından, havazanallah, derdest ile Sarığı, kavuğu, kuşağı, çarığı, soyularak zavallı Netamettin Efendi anadan uryan, bila sarık ve bila çarık ve bila çakışır ve bila çamaşır bırakılıp bir ahlat ağacına bağlanarak ıslatılmış ve Netamettin Efendi dahi altını üstünü ıslatmış idi. Bu fiili şani ikai dillere destan edilmiş idi. Ve hatta şair-i meşhur Nebati'nin bu vakayı imaen şu tarihi düşürdüğü de tarihi Cevcet'te mezkurdur. Beyt atidedir. Hiç insaf kalmamış beni Adem'de, Adem'i şey derler acaba Adem'de. Küçük Halim Paşa, Meymenetullah Netamettin Efendi'nin bu kadir şünaslığından ziyadesiyle mütehassıs olmuş idi. Ve her gün Netamettin Efendi'nin ziyaretinden ve gayet mahsus olarak, ''Ey Netamettin Efendi, ben seni mukaddem tanımalı ve zamanı sadaretimde bilmeliydim.'' Vah! Hayfa ki şimdi elimden bir fayda gelmez. Eyvah! Senin kadar-ı kıymetin bilmedik ve seni mukaddem tanımadık der ve mükedder olur. Bilahare amma ki bir dahi mührü sadareti ihraz eylediğimde sen benim en aziz refikim, yâri vefakarım olacaksın. Her dileğin icra kılınacaktır deyü ilave eylerdi. Netamettin Efendi dahi cevaben, kulunuz inan ve ihsan için tasdiye eylemiş değilim. Sizin mevcudiyetiniz bize kafi ve vafidir der ve küçük Halim Paşa'yı son derece mahsus kılar idi. Sultan Selamet-i Salis Hazretleri eski harici dostların gerek borç vermemesi ve gerekse krediyi azaltması üzerine yardım menbaının teptili lüzumuna kâni olarak sadaret mührünü küçük Halim Paşa'ya teslim ile paşayı muamile-i 8. kez sadarete getirmiş idi. Sadrazam Küçük Halim Paşa ise sadarete mübaşeretinde iptida yâri vefakârı olan Meymenetullah Netamettin Efendi'yi davet edip hangi mevki ve makamı arzu eylediğini sual ile makamı saltanat ve mevki-i sadaretten başka bütün devlet mevkilerinin kenduya açık olduğunu bilirdi ise de Netamettin Efendi kemal-i edep ile bütün teklifleri red ile benim asla bir matlubum yoktur sağlığınıza duacıyım dedi. Ve fakat sadrazam tatmin olmayıp Netamettin Efendi biraderim bir talepte bulunup beni memnun ediniz deyince o zaman Netamettin Efendi dahi madama ki sizi memnun eylemek vazifemdir öyle ki hususi ve resmi cümle ziyafetlerinizde beğendiğinizi yanınıza davet ile kulağıma eğilip anama, avradıma, sürbüme ve sülaleme ve ahvadıma ve ecdadıma ve avradıma ve cümle sülaleme gayetle ağır küfrederseniz bu lütfunuz bana kafidir dedi. Sadrazam küçük Halim Paşa dahi bu cevabı hayretle aman Netamettin Efendi teklifim ciddi olup neden böyle söylersiniz? Malumum değildir ben sana asla küfredemem dedi. Netamettin Efendi ise küfretmezseniz başkaca bir talebim olamaz deyince sadrazam dahi Refik-i Şefik'ini memnun etmek için her ziyafette kulağını eğilip küfretmeyi bir mecburiye kabul eyledi. Badehu, hangi vakit bir ziyafet olsa, ziyafetin ortasında Sadrazam Küçük Halim Paşa, Netamettin Efendi'yi yanına davet ile kulağına, ulan Netamettin, ben senin ananı, avradını, ben senin yedi gelmişini, geçmişini, ben senin ebeni, bebeni, ben senin eşiktekini, beşiktekini diye Netamettin Efendi'nin talebine muvafık şekilde gayetle ağır küfrederek, bundan da müteessir ve mütekettir olur, dost hatırı için bu ezaya tahammül eder idi. Netamettin Efendi'nin ise sadrazamın kulağına eğilip her küfredişinden sonra orada hazır bulunanlar nezdinde itibarı, haysiyeti, şerefi gittikçe tezayüt ve terefü eğiliyor ve şöhreti her ziyafetten sonra biraz daha memleket satına yayılıyordu. Sadrazam hazretleriyle kulak kulağa verip gayet mahremane konuşan ve sadrazamın sırdaşı olan bir zatın siyasi, ticari ve iktisadi muhitte ve ecnebi mehafilde fevkalade itibarı olduğundan birçok mesail kenduya arz ediliyor ve Netamettin Efendi dahi bu vaziyetten müstefit olarak servet-ü samanını, envaülü emlakini tezide devam ediyor idi. Bir zaman geldi ki Netamettin Efendi'nin gerek nakden ve gerekse malen servetinin mecmuu, hazine-i devletten daha ziyade olmakla Sultan Selamet-i Salis Hazretleri Salla Eyli-i Aliye ve Selam ve Sepet dahi Netamettin Efendi'den yüksek faizle istikrazda bulunur ve Netamettin Efendi'nin himmetiyle bütçede muvazene temin olunur idi. Ve Netamettin Efendi'nin gayri servet itharına ve sadrazamın dostluğuna ihtiyacı kalmamış idi. Gene bir gün Düveli Ecnebiye süferasına verilen bir umumi ziyafette esnai teamda Sadrazam Küçük Halim Paşa Bermutat, aziz arkadaşı Netamettin Efendi'yi yanına davet ile kulağına eğilip "Ulan Netamettin, ben senin karını, kızını, kısrağını, deyü, küfre mübaşaret eylediğinde, gayrı hiçbir yardıma ihtiyacı kalmamış bulunan Netamettin Efendi dahi, hem de Sadrazam Hazretleri'nin kulağına eğilmeden, o kadar sefir süfera, vezir vüzera arasında alenen ve cehren, Sadrazam gibi ben de senin ananı, avradını, kızını, kısrağını, ebeni, bebeni, deyü, başlayıp 20 dakika devamla küfredince, Sadrazam Küçük Halim Paşa dahi ben buna müstahak oldum Netamettin Efendi, buyurun benim değil senin hakkındır, deyü, sadaret mührünü Netamettin Efendi'ye tevdi eylemiş ise de, Netamettin Efendi dahi tenezzül etmeyip, bu mührün madenini beğenmedim, ucuz mal, istimal eylemem, deyü, anı ret ile Küçük Halim Paşa'yı hacil eyledi. O tarihlerde ne mübarek ve muhterem namussuzlar var idi. Hey gidi hey, temmet. Önce vatan mı, aşk mı? Ben bilmiyorum şimdi ne yapacak, dedi. Alman sarışının hoşa giden kırma bir Türkçesi vardı. Tren bizim sınırdan geçip Yunanistan toprağına girinceye kadar konuşmamıştı. Türkiye sınırını aşınca dili çözüldü. Bir daha karşılaşmayacağı bir yabancıya tren yolculuğunda içini dökerek rahatlamak istediğini anladım. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten 3 yıl sonra babası İtalya'daki esir kampından döndüğü zaman ağabeyi Klepsik bir tekstil fabrikasında muhasebede çalışan memurmuş. Babası savaşın kan ve ateş denizinden yaralanmadan, burnu bile kanamadan çıkmakla övünürmüş. Biricik'in ağzıyla babası şöyle diyormuş. Harpten kim döndü? Hep eksik döndü, azalmış döndü. Bir ayak yok döndü, kol yok döndü. Benim baba geldi yok. Eksik, var biraz fazla ağırlık, 60 kilo gitmiş, geldi 70 kilo, şişman. 3 odalı evde oturuyorlarmış. Adanın birini tedavi için Almanya'ya gelen bir Türk kızına kiralamışlar. Bridget'in dediğine göre kızı doktorlar değil, ağabeyi Klepsik tedavi etmiş. Tedavi sonunda da kız gebe kalmış. Evlenmek için İstanbul'a gelmişler. Klepsik babasına mektup yazmış. Hristiyan olduğum için çocuğumun annesiyle evlenmeme, karımın babası razı olmuyor. Nikah kıyılması için Müslüman olmamı istiyorlar. Bridget anlatıyor. Benim baba yazdı Klepsik. Çocuk var, sen evleniyor, olacak Müslüman. Klepsik Müslüman olmuş. Bu kez de kızın babası Türk olacaksın demiş. Bridget anlatıyor. Benim baba yazdı Klepsik. Çocuk var, sen evleniyor, Müslüman olacak, Türk olacak, ne isterlerse olacak. Klepsik Türk uyruğuna giriyor. Bu sefer de kızın babası sünnet olacaksın diyor. Bridget'in babası sünnetin nasıl bir iş olduğunu anlayınca küplere biniyor. Sağ kalabilenlerin bile ancak azalarak, eksilerek döndükleri savaştan, ben tas tamam çıkayım da sen nasıl olur isteğinle kendini eksiltirsin diye oğluna kızıyor. Bridget'in ağzıyla babası şöyle diyormuş. Evlenecek var, Müslüman olacak var, Türk olacak var ama sünnet olacak yok. Klepsik sünnet olup evlenince de yok sen benim çocuk diye öz oğlunu reddediyor. Demek bu Alman ailesinin şansı Türklerden açılmış ki boşalan odayı bu sefer başka bir Türk öğrenci kiralıyor. Yakışıklı bir Türk delikanlısı. Oğlunun sünnet olmasına baba o kadar kızmış ki Bridget Türk delikanlısı ile evlenmeye kalkınca acısını ondan çıkarmaya kalkmış. Sünnetli mi diye sormuş kızına. Bridget de evet sünnetli dedim, bilseydim sünnetsiz derdim diyor. Ama zavallı kız ne bilsin babasının niyetini. İnatçı Alman bu sefer tutturuyor. Türkler evlenmesi için benim oğlumu sünnet edip azalttılar. Bu sünnetli Türk de eksik olanını taktırsın. Kendini tamamlatsın, gelsin, öyle alsın kızımı. Yalvarmışlar, yakarmışlar. Sünnetin sağlık bakımından yararlarını anlatmışlar. Yahudilerin de sünnet olduğunu söylemişler. Kesilen sünnetlik parçanın eklenemeyeceğini açıklamışlar. Ama inatçı Alman'a ne denilse boş. O bunların hepsini pek güzel biliyor ama oğluna yapılanın acısını çıkaracak estetik ameliyatla tamamlansın diyormuş. Tamam, istediğin oldu diye yutturulacak adam da değil. Ya göreceğim derse? Bridget babasının bu uygulanamayacak saçma önerisini dinlemeyip delikanlıyla İstanbul'a gelmeye kalkınca bu sefer babası yalvarmaya başlıyor. Gitme kızım, etme kızım. Türkiye'de harem var. Orada her erkeğin hareminde 40 tane karısı var. Kim bilir sen bu adamın kaçıncı karısı olacaksın. Sana orada çok kötülük yaparlar. Sen kafes arkasına hapsederler. Döverler, işkence ederler. Türk delikanlısı bunları duyunca Türkiye'den resimli kitaplar, dergiler getirtip Biricik'in babasına uzun uzun Atatürk Türkiye'sini, Cumhuriyet Türkiye'sini, Demokrasi Türkiye'sini anlatıyor. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduklarını, yargıçlık, savcılık, mühendislik, doktorluk ettiklerini söylüyor. Adam da ister istemez razı oluyor. Biricik ile delikanlı İstanbul'a gelince delikanlının babası evlenmeniz için kızın adı Bedriye olacak demiş. Biricik Bedriye olmuş. Sonra Türk olacak demiş, daha sonra da Müslüman olacak demiş. Biricik'in babası mektup yazmış. Sünnet var, kaç gel. Sünnet yok, başka her şey var. Tek sünnet olmada ne olursan ol. Evlenmişler, çok mutluymuşlar. Bedriye ilk çocuğunu doğurmadan bir ay kadar önce bir gece kocası, Bedriye sevgilim demiş, çok zor durumdayım. Bir türlü karar veremiyorum. Kararı sen vereceksin. Sen ne dersen öyle yapacağım. Sana bir sorum var. Söyle bana. Önce aşk mı, vatan mı? Biricik vatan aşkının bütün aşklardan çok üstün olduğunu anlatan filmler görerek, konferanslar okuyarak yetişmiş olduğu için hemen cevabı yapıştırmış. Vatan elbette her şeyden üstündür sevgilim. Kocası, ben de senden böyle bir cevap beklerdim sevgilim demiş. Madem ki vatan aşktan önce gelir, öyleyse seni boşamak zorundayım, ayrılacağız. Vatanla boşanmanın ilgisini anlayamayan Bedriye çok kötü bozulmuş. Kocası açıklamış. Ben yedek subay okuluna gidip yedek subay olarak vatani vazifemi yapacağım. Bizim kanunlara göre Türk ordusunun subayları yabancı kadınla evli olamazlar. Ama ben yabancı değil, ben Bedriye. Olsun. Şimdi Bedriye ama eskiden Biricik. Ama ben Müslüman. Olsun. Şimdi Müslüman ama eskiden Hristiyan. Ama ben Türk. Olsun. Şimdi Türk ama eskiden Alman. Kanun müsaade etmiyor. Ya boşanacağız ya subay olamayacağım. Şimdi boşanalım. Vatani vazifemi bitirince yeniden evleniriz. Boşanacaklar ama mahkemeye ne gerekçe göstermeli? Şiddetli geçimsizlik. Karı koca ağlaya ağlaya değil güle oynaya mahkeme kararıyla birbirlerinden ayrılmış oluyorlar. Gerçekte ise yine bir evde bir arada birlikte yaşıyorlar. Çocukları oluyor. Kocası yedek subaylığını bitirip terhis olunca ikinci kez nikah kıydırıp evleniyorlar. Aradan birkaç yıl geçiyor. Bir gece kocası, Bedriye diyor, çok zor bir durumdayım. Kararı sen vereceksin. Sen ne dersen öyle yapacağım. Şimdi söyle bana. Önce vatan mı, aşk mı? Bedriye soluk almadan, önce vatan diyor. Ben de senden bunu beklerdim karıcığım. Madem ki önce vatan, öyleyse boşanacağız. Beni ihtiyat hizmeti için askere çağırdılar. Yedek subaylık yapabilmem için ayrılmalıyız. İkinci kez şiddetli geçimsizlik yüzünden mahkeme kararıyla boşanıyorlar. Kocası terhis olunca bir daha nikah kıydırıyorlar. Bedriye sevgilim, söyle canım, vatan mı üstün aşk mı? Üç çocuk anası Bedriye sabırlı kadın. Vatan üstün, vatan. Öyleyse boşanacağız. Üç kez boşanıp evlendikten sonra kocası yine soruyor. Bedriye, söyle şekerim, vatan mı üstün, aşk mı? Bedriye şaşırıyor. Yine ne var? Bu kaçıncı vatan hizmeti? Bu sefer askere gitmiyorum Bedriye. Hariciye memuru olacağım da. Hariciye memurları bizim kanuna göre yabancı kadınla evli olamazlar. Ya sen ya istikbalim, ya aşk ya vatan. Şiddetli geçimsizlik yüzünden mahkeme kararıyla bir kez daha boşanıyorlar ama ayrılmıyorlar. Bir evde birlikte yaşıyorlar. Aradan birkaç yıl daha geçince kocası bir gün, Bedriye diyor. Söyle canım, zor bir durumdayım. Kararı sen vereceksin. Önce aşk mı, vatan mı? Ama sevgilim, biz seninle karı koca değiliz ki. Asıl zorluk da buradan çıkıyor ya, biz seninle karı koca değiliz. Öyleyse biz seninle metres hayatı yaşıyoruz. Kanunda yasak mı? Hayır, kanunda yeri yok ama bir yabancı ile nikahsız yaşadığım için beni terfi ettirmiyorlar. Şimdi karar senin. Söyle Bedriye, aşk mı, vatan mı? Zavallı Bedriye, vatan, vatan, vatan diye inliyor. Büsbütün ayrılıyorlar. Kocası, daha doğrusu kocası değil de dört çocuğunun babası 3-4 ayda bir eve uğrar, biraz para bırakır gidermiş. Birkaç yılda böyle geçtikten sonra bir gün eve uğrayan adam, Bedriye zor durumdayım diyor. Bedriye iyice kızmış. Bana ne diye bağırıyor. Sana ne olur mu Bedriye, kararı sen vereceksin. Ne dersen öyle yapacağım. Söyle önce aşk mı, vatan mı? Bedriye'nin canı burnuna gelmiş artık. Aşk be, önce de aşk sonra da aşk diye bağırıyor. Adam sevinç içinde, hah diyor, senin böyle söyleyeceğini biliyordum. Sen ne dersen ben onu yaparım, tabii önce aşk. Bedriye umutlanıyor. Yeniden mi nikah? Evet Bedriye, yeniden nikah. Ben aşık oldum Bedriye, evleneceğim. Terfi de ettim, konsolos oldum. Evlenip Almanya'ya gidiyorum. Artık birbirimizden büsbütün ayrılacağız. Tren yolculuğunda kırma tatlı bir Türkçe ile bunları anlatan Biricik, ben bilmiyorum ne yapacak dedi. Benim baba öldü, koca gitti Almanya. Ben de gidiyorum şimdi Almanya'ya. Ama ben Türk, ben Müslüman, ne yapacak ben şimdi Almanya'da bilmiyor. Çocuklarınız nerede diye sordum. Büyük oğlum yedek subay, kızlar evlendi. Bilmiyor, ben ne yapacak Almanya'da. 29. ayrım sonu, sayfa 405.